Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Tarihe geçmek istiyorlarsa buyursunlar, itikafı engel olsun.
Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul böyle dedi. Açıklamasının hemen ardından Gaziantep'te bir camiden polis müdahalesi görüntüleri geldi kısa sürede.
Kur'an okuyoruz ya.
Gaziantep'teki bir camiye gitti vakıf üyeleri. Amaçları ibadet amacıyla bir müddet camide kalmaktı ama izin verilmedi. Kısa sürede polis müdahale etti. Cami içerisinde gözaltılar yaşandı.
Yasaksız Meydan başlıyor.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu. Barışçı toplanma özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmış evrensel bir insan hakkıdır. Barışçıl gösterileri engellemek, yasaklamak, müdahale etmek, yargılamak uluslararası standartlara aykırıdır. Yasaksız meydan bu engellere muhatap olan ayrımsız herkes için sözlerini söyleyebilecekleri bir mecradır. Bugün Furkan Vakfı'nı ve sokak protestolarında karşılaştıkları müdahaleleri konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Semra Kuytul. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İsterim ki Furkan Vakfı'nın son yıllarda hani adını çok duyuyoruz. Bu süreç nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Buradan başlayabiliriz.
Evet, teşekkür ediyorum ben de böyle bir röportajı yapmak istediğiniz için. Biz bunu birçok defa anlattık ama uzun bir süreç geçirdik. Ben o yüzden burada kısaca özetlemeye çalışacağım size. 4-5 sene öncesine, asıl engellemeler 4-5 sene öncesine dayanıyor. O zamanlarda konferans engellemesiyle başlamıştı. Ve yani konferans salonları bize verilmemeye başlanmıştı. İlk olarak böyle başladı. Kapalı spor salonu gibi devlete ait özellikle salonlar tamamen yasaklandı. Önce çeşitli bahaneler buluyorlardı. Sonra Furkan Vakfı olduğu için verilmediğini söylemeye başladılar. Sonrasında biz konferanslarımızı düğün salonlarında yapmaya başladık. Orada da yine ilk başta yani ilk süreçte yapabilirken sonrasında düğün salonu sahiplerinin birçoğunu kendilerini aranıp emniyet tarafından aranıp vermemeleri gerektiği söylendiğini söyleyerek bize yaptıkları sözleşmeyi bile iptal ettikleri oldu. Sonraları zaten düğün salonu sahipleri direkt Furkan Vakfı dediğimiz zaman veremeyiz diyorlardı. Hepsi artık yani size böyle bir bilgi ulaşmış ki hiçbirisi vermiyordu. Süreç bu şekilde başladı. Ondan sonra zaten 30 Ocak operasyonu dediğimiz Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin tutuklanma süreci başlayınca tabii daha da iyice sıkıştı işler ve onun üzerine işte buradaki Furkan Vakfı genel binası, onunla beraber bütün şehirlerde, var olan şehirlerdeki şubeler, şube binaları hepsi kapatıldı. Alparslan Kuytul Hoca Efendi hastaneye atıldıktan sonra, konulduktan sonra, işte Bolu cezaevine gönderildikten sonra tamamen dışarıdaki bütün eylemler, yani eylem olabilecek her şey, daha hiçbir eylem yapmadığımız halde baştan, en baştan her şey tamamen yasaklandığına dair valilik kararı çıktı hatta. Hatta şöyle ilginç bir şey söyleyebilirim. Kendisi daha gözaltındayken, Adana'da burada gözaltındayken, yani tutuklama kararı bile henüz çıkmamışken, valilikten bir yasak yazısı yayınlanmış valiliğin sitesinden. Ve işte Furkan Vakfı olduğu müzahir kişilerin diyerek, hani isim de yok, kim oldukları belirli olmayan ama işte Furkan Vakfı olduğu anlaşılan kişilerin parkta, bahçede, kaldırımda, yolda, herhangi bir yerde iki kişiden fazla bir araya gelmesinin yasaklanması şeklinde. Sonra yapılabilecek, akla gelebilecek bütün eylem, etkinlikler varsa kararda hepsi yazıyor. Yani işte stand açma, oturma eylemi vesaire, açlık grevi vesaire ne varsa aklınıza gelebilecek ne tür sivil eylem varsa hepsini yazmışlar oraya. Yani önden önlemini almak için ve hepsinin yasaklandığı bizlere duyuruldu bu bildiriyle. Ve kaldırımda bile bir araya gelseniz yani bunu toplantı sayacağız, yasak kapsamına girdireceğiz dercesine bir tavırla, bir baskılamayla başladık bir süreci. Ve gerçekten de öyle oldu. Yani mesela parselis arkadaşımız öğretme, kendileri aralarında randevulaşmışlar. Mesela orada buluşup oradan bir yere gidecekler. Bu şekilde bile bir araya gelecek olsalar hemen yanlarına polis geliyordu. Böyle çok sıkı bir süreçle başladı yani o süreç. Hani bütün yapılası, yapılabilecek bütün eylemlerin önünü baştan kesme amaçlı olduğu çok belliydi. Onun üzerine biz de işte belli bir zaman sonra artık bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağımızı düşünüp çareler aramaya başladık. Yani çünkü şunu çok iyi biliyoruz Türkiye klasiği olarak. Hani birisi herhangi bir yaftalamayla hapishaneye atılıyor ve eğer gerçekten arkasında onu destekleyecek, savunacak birileri yoksa uzun yıllar geçmesine rağmen onun hakkını kimse kendisine vermiyor. Yani sen haksızlıkla buraya atılmışsın demiyor kimse ve üstü örtülüp giden bir sürü davalar, hapishanelerde yaşlanan bir sürü insanlar var. Bunları da bildiğimiz için biz bu duruma sessiz kalamayacağımızı en baştan beri biliyorduk. O yüzden zaten sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanarak tepkimizi her gün olmak suretiyle vermeye çalışıyoruz. Ama tabii sosyal medya da bir yere kadar, yani onun tepkisi de yeterli olmuyor. Yani belli bir kitleye sadece hitap etmiş oluyor. Ve yani bize bu zulmü, bu haksızlığı yapanlar rahatsız edici ciddi bir durumda ortaya çıkmıyor. Biz öyle bir karar aldık kendi aramızda. Bizi madem böyle mağdur ettiler, böyle bir zulüm durumuna yani zulüm içerisine düşürdüler. Biz de onları yani rahatsız edeceğiz o zaman. O zaman uğraşsınlar bizim yani eylemlerimizle, mücadelemizle uğraşsınlar diye kendi içimizde de böyle bir karar aldık ve bu işin peşini bırakmamaya azmettik ve o zamanlar ilk olarak yürüyüşler yapmak suretiyle başladık. Tabii yürüyüşlerimiz de aslında valilik kararı kapsamında yasaklı sayılıyordu yine. Ya da biz öyle biliyorduk. Belki o kararların bile bir dayanağı, yasal bir dayanağı yoktu. Biz öyle tebliğ edilmişti sadece.
Semra Hanım, evet. Çok affedersiniz. İzninizle bir şey sormak istiyorum. O evet, kararlar size bildiriliyor muydu? Özellikle yürüyüş yaptığınızda ya da siz o kararlara herhangi bir mahkemede itiraz ediyor muydunuz?
O kararlar şöyle, mesela polis geliyor, yani yürüyemeyeceğimiz ya da orada oturamayacağımızı bize söylüyor. Biz de neden dediğimiz zaman işte valilik kararı var diyerek telefondan açıp kararı gösteriyor. Siz de girebilirsiniz, siz de görebilirsiniz diyor. Bu şekilde valilik kararlarına itiraz ettiğimiz oldu ama İşte biz biraz ilk başladığımız süreçte bunları gerçek zannediyorduk yani aslında. Gerçek derken şunu söylemek istiyorum. Aslında o an hemen çıkartılmış bir karar var ortada. Ve yasal bir dayanağı da yok. Sonradan biz bunları öğrendik. Yani böyle bir karar vali çıkartamazmış. Böyle genel, böyle adı sanı belli olmayan kişiler üzerinden böyle bir olay olmaksızın. Yani mesela bize şöyle bir karar çıkıyor. İşte Furkan Vakfı dan olanların falanca şehre girişi yasaklandı. Mesela valilik kararı diye çıkıyor. Sonradan biz öğrendik ki araştıra. Aslında valilik böyle bir karar çıkartamazmış. Kişinin ismi, işte icabında TC'si, varsa aracı plakası vesaire böyle somut bir takım bilgilerle birlikte artı bir de gerçek bir gerekçeyle bunu yapabilir. Yani bir gerekçesi olmalı ve kişileri de tespit etmeli. Şu kişiler şu şehre alınamaz demeli mesela. Hani böyle bir gerekçesi de olmalı. Ama böyle olmadığı halde bize mesela işte diyelim ki Bolu'ya Furkan Vakfı'ndan olanlar Bolu'ya giremezler. Valilik kararı vardı. Mahkemeye de verdik biz bunu. Mahkememiz malum olarak yani soruşturma bile açılmadan kapandı. Hani böyle bir mağduriyet yaşattılar. Mesela buradan 10 saat yol gitmiş arkadaşlarımız. Bolu'ya cezaevine ziyarete gitmişler. Görüşemeyecekler Hoca Efendi'yle ama yine maksat farkındalık oluşturmak. Bir de arkadaşlarımız açısından da böyle bir işte etkinliğin gerçekleşmesi. Emniyet bunu ya şehre almadı mesela. Şehre girişi tamamen yasakladı. Ve şehrin dışında jandarma bölgesinde bir parka çekiyordu arkadaşların otobüsünü. Orada burada işte inin, yemeğinizi yiyin, namazınızı kılın, rahatlayın, tekrar geri dönün şeklinde şehrin girişinde tekrar geri çeviriyordu. Bunu biz mesela mahkemeye verdik. Böyle bir mağduriyet yaşadığımız noktasında bu karar üzerinden yani soruşturma bile açılmadı. Konuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkıp itirazımız reddedildi. Ya bunun gibi başka şeyler de var. Yani her yönde bir kısıtlama yaşadık biz. İşte o süreçte yürüyüşler yapmaya karar verdik. Bunun önünü nasıl açacağımızı düşündüğümüzde işte adına yürüyüş demeyelim. İlk etapta yürüyüş demeyelim. Öyle sabah yürüyüşü diyelim. Yani eylemsel bir yürüyüş değil ama öyle sabah yürüyüşü. Çıkıyorum 10 tane arkadaşımla, 15 arkadaşımla işte birkaç kilometre yol yürüyorum. Buna hatta 10 bin adım diye başlamıştık hatta. Hani polis de soracak olursa eylem mi yapıyorsunuz? Hayır, eylem yapmıyorum. Sabah yürüyüşü yapıyorum. Ama boynumuzda askılar var ve düzenli bir şekilde yürüyoruz. Aslında gören herkes ve polis de dahil olmak üzere hepimiz biliyoruz ki bu bir eylem. Ama adını öyle söylemiyoruz. Madem siz her şeyi yasaklıyorsunuz, biz de ilk etapta adını öyle söylemiyoruz diyerek başladık. Ve tabii bu çok şaşırttı. Yani sabah yürüyüşünde ne yapacaklarını bilemediler ilk etapta. Sonraları artık durdurup askınızı çıkartarak yürümeniz gerekiyor. Yoksa hakkınıza tutanak tutacağız demeye başladılar.
Orada gerekçe ne sunuyorlar? Atkıda ne vardı?
Atkıda Alparslan Koçalı Özgürlük yazıyor. Öncü Nesil hocasının yanında yazıyor bir tarafında. Bir tarafında da Alparslan Koçalı Özgürlük yazıyor. Uç kısmında Türk bayrağı var. Diğer tarafta işte yani Furkan Vakfı'na dair bir sanırım amblem var. Böyle bir atkı. İşte o günlerde Hoca Efendi tutuklama gerekçelerinde terör örgütüne üye olma suçlaması olduğu için atkıya direkt terörü destekleme kapsamından saydıklarını bize söylüyorlardı. Ama işte şu anda biz hepsini yani artık biraz daha gözümüz açıldığı için hepsini anlıyoruz ki böyle bir suç da yokmuş. Biz o zamanlar ben o zaman öyle demiştim. Eğer suçsa da ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu takacağım yani suçsa da. Ben suç olduğuna inanmıyorum. Çünkü yarın bir gün anlaşılacak. Terörle hiçbir alakamız olmadı. Şu anda siz bunun üzerinden bize bu baskılamayı yapıyorsunuz. Ama biz ileride illaki haklı çıkacağız. Belki bugün suç işliyor gibi görünüyor olabiliriz. Ama ileride mutlaka haklı olduğumuz ortaya çıkacak diyerek devam ettik. Ve sonradan ben anladım ki aslında o da suç değil. Yani çünkü henüz hüküm koyulmuş bir durum yok. Artı hüküm koyulmuş olsa bile, hüküm koyulan kişi hakkında bile böyle bir şey yapmaya kalktığımızda bir pankart, bir döviz, bir atkı, bir tişört, yani terör örgütünden hüküm giymiş kişi hakkında bile yapılmasının emsal kararları var, suç sayılmamış. Yani buna rağmen ilk başta bizim yakamıza takmış olduğumuz bir Alparslan Koçalı Özgürlük yazılı yaka kartından dolayı arkadaşlarımız ilk başta gözaltına alındılar. Sonra biz sosyal medyadan gözümüzün açıldığını ilan ettik. Dedik bu suç değilmiş. Hatta ben kendim konuştum. Dedim ben bu askılardan bastırdım. Sorarlarsa boynunuzda görürlerse kim bastırdı derlerse deyin ki o benim adımı verin isterseniz. Ben bastırdım. Daha da bastıracağım. Bastırmaya kararlıyım. Bu iş suç değil. Bu bizim işte hakkımız ve hakkımızı sonuna kadar kullanacağız diye sosyal medyadan duyurarak takmaya başlayınca direkt atkıya suç diyemediler. Bu sefer atkıyla yürümek suç. Yani yürüyün tamam gidebilirsiniz ya da burada durun bu şekilde ama atkıyla beraber yürüyemezsiniz dediler. Tabii tartışma büyüyor her defasında. Atkı suç mu suç değil mi? İşte bizi durduramazsınız yok durdururuz. Yine de mecburen polis orada aldığı talimat üzere tutanak tutuyordu. Ve o tutanaklardan bir kısmından direkt kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıksa da sırf benim hakkımda bile şu anda açılmış 30 tane mahkeme var. Yani sırf o tutanaklardan yürümüşsünüz diyor yani hakimin karşısına çıkıyoruz işte yürümüşsünüz. Evet yürüdük ne oldu bir şey yok yani sonunda bir cam mı kırmışız yine bir zarar mı vermişiz yok öyle bir şey yok ama yürümüşsün evet yürüdüm. Böyle geçiyor yani mahkemenin ortamı da. Bu şekilde geçecek kadar çok basit meselelerle önümüze engeller koydular. Bu olaylar çok fazla yani bunun gibi her gün yaptığımız için biz bu yürüyüşü Alparslan Koç Hoca Efendi tutuklandıktan 7-8 ay sonra başlatıp tahliye oluncaya kadar, yani 22 ay sonrasına kadar her gün yaptık. Asıl ondan dolayı da hani çok fazla olay yaşamış olduk yani. 1,5 sene kadar her gün yaptık.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Peki ilk protesto hakkınızı Furkan Vakfı'na yapılanlardan dolayı mı kullandınız? Yani daha önce hiç sokağa çıkmış mıydınız? Ya da sokağa çıkan protesto hakkını kullanan insanları gördüğünüzde, duyduğunuzda ne düşünürdünüz? Ve sonrasında buyurun sizi dinliyorum.
Pek görmedim diyebilirim açıkçası. Bu tarz protestolara pek şahit olmadım diyebilirim. Yani yakın tarihimizde böyle bir şey çok hatırlamıyorum. Hakikaten biz Adana'da oturuyoruz. Adana'da böyle bu tarz protestoları hatırlamıyorum. Böyle bir sessizlik var genel olarak her kesimde. Bir boyun eğmişlik ya da bir korku atmosferini bilemiyorum. Yani yaşadığına şükür eder gibi bir hal var maalesef millette. Yani bu tarz protestolara şahit olmadım diyebilirim kendi çevremde. Biz ilk protestomuzu kendi vakıf olarak bir konferansımız engellendiğinde onun hakkında basın açıklaması yapmak için başlatmıştık. Orada zaten ilkti bu olaylardan önce, Hoca Efendi'nin tutuklanmasından önce ilkti ve polisin çok şiddetli baskısıyla karşı karşıya kaldık. Aşırı derecede büyük bir kuvvetle, şiddetle gelmişlerdi. Sanırım ilk olduğu için hani bunun devamı gelmesin diye baştan bir iyice bir korkutalım, İyice bir ezelim amaçlı bir müdahaleydi diye düşünüyorum. Çünkü çocukların gözlerine varıncaya kadar biber gazı tıktılar. Ve yaşlı genç demeksizin coplarla ağzını yüzünü dağıtacak şekilde çok kanlı bir toplantıya dönüştü. Yani o basın açıklaması. İlki o şekilde başladı. Biz ilk onu yaşadık. İlk defa Toma'yı o gün gördük. İlk defa biber gazının tadına o gün bakmış olduk. Yani öyle diyebilirim. Öncesinde böyle bir protesto, böyle bir eylem, böyle bir yönümüz de yoktu. Böyle bir şey yapmıyorduk da yapan da pek gördüğümü söyleyemem yani. Öyle bir şey hiç hatırlamıyorum öyle bir hayatımdan. Falanlar şunu yapıyorlar, neden yapıyorlar acaba diye böyle bir şeye şahit olduğumu da hatırlamıyorum.
Peki siz bu toplantıları, protestoları yaparken kamuoyu oluştu mu? Hangi kesimlerden destek aldınız? Ya da sokakta eylem yaptığınızda, yürüyüş yaptığınızda çevredeki insanların size bakışları nasıldı? Destek veriyorlar mıydı?
Kamuoyu şöyle, ilk başta hiç oluşmadı. Yani yürüyüşleri ısrarla yapmamıza rağmen hiçbir haber sitesi ya da hiçbir kanal hepsine haber de vermemize rağmen, ben zaten şunu açıkça söylüyorum, bu tarz sorularla karşılaştığımda bize karşı kararlı bir sansür var. Yani karar verilmiş ve muhtemelen bütün yayın organlarına, bilindik yayın organlarına gönderilmiş. Bunların haberlerini yayınlamayın diye bir sansür olduğundan neredeyse yani gözümle görüyor gibi eminim diyebilirim. Çünkü yani sanki hiç yokmuşuz gibi Türkiye'de Furkan Vakfı, Furkan Gönülleri, Alparslan Koç Hoca hiç yokmuş gibi bir tavırla karşılaştık. Öyle günler geçirdik. Yani bir yerde 10 kişi, 10 tane işçi ya da 10 tane işte kadın bir şey yapıyor mesela. Hani o da tabii çoğu hükümet destekli olanlar da onun da farkındayım ama yani 10 kişinin yaptığı bir tepki, verdiği bir tepki bütün kanallarda akşam haberlerinde çıkarken mesela biz 5.000-10.000 kişi bir araya toplanmışız. Misalen söyleyeyim, hani Filistin'e destek veriyor, tüm Türkiye veriyor. İstanbul'da da eylemler yapılıyor, Ankara'da da yapılıyor, küçük illerde bile yapılıyor ve hepsini mesela kanallar tek tek veriyor. Aynı gün herkesle beraber aynı rüzgarda, yani hani biz de karşı muhalif olarak değil, biz de Filistin'e destek mitingi yapmışız. Burada 5-10 bin kişi katılmışız. Hatta belki de Türkiye'nin en büyük mitingini gerçekleştirmişiz. Ama bizim haberimiz hiçbir kanalda çıkmıyor. Yani bunu defalarca şahit olduk biz. Hani protesto derken siz hani biraz önce sadece Furkan Vakfı üzerinden mi yaptınız dediğinizde biz aslında ümmetle alakalı konularda da, Müslümanlarla alakalı konularda da, mesela Irak Savaşı'na hayır eylemi, protestosu yapmıştık daha öncesinde. İşte Filistin'de bombardıman ya da belli olaylar şiddetlendiğinde onlara destek amaçlı mitingler düzenledik. İşte Ahmet Yasin'in şehadetini mesela kınama mitingi düzenledik. Bunun gibi başka eylemlerimiz oldu. İzinli yapıyorduk. Polis izin veriyordu. Engel olmuyordu. Onlarda bir olay yaşanmıyordu. Çünkü o zaman zaten ülkenin politikası da o şekilde, yani ülkenin siyaseti de o doğrultuda ilerliyor. Öyle günler, yani aykırı bir iş yapmış olmuyorsun o esnada. Ona rağmen biz burada hani belki de Türkiye'nin en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz ama hiçbir kanal, hiçbir site onu haber olarak vermiyordu. Bilindik birkaç tanenin dışında. Yani bilindik derken bizim bildiğimiz, bizi bilen birkaç küçük haber sitesinin dışında. Dolayısıyla ben böyle büyük bir sansür olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim en baştan beri. O yüzden bu başlatmış olduğumuz, Hocaefendi ile alakalı başlatmış olduğumuz eylemler de ilk başta kesinlikle yansımadı, yansıtılmadı, kamuoyuna çıkartılmadı. Ta ki bizde gözaltılar başladı. Sadece polis engeli şeklindeydi. Sonrasında gözaltılara dönüştü. Ben gözaltına alındım birkaç defa. Bunlar üzerine de bazı siyasetçilerin ilgisini çekmeye başladı. Onlar işte mecliste gündeme getirmeye başladılar. Mesela Ömer Faruk Bey gibi Saadet Partisi'nden Abdülkadir Karaduman gibi, CHP'den birkaç milletvekili, onlarla da irtibata geçiyoruz sürekli. Yani böyle eylemler yapıyoruz, bu haksızlığa ses vermeye çalışıyoruz diye onlara da arkadaşlarımız sürekli bilgilendirme yapıyordu. Onun üzerine biraz daha yani bir tık hareketlilik ya da duyulma başladı diyebilirim. Ama çevrenin etkisi derseniz ya da çevrenin bakışı bizim bu yaptıklarımıza, yani o konuda olumsuz bir şey kesinlikle görmedim diyebilirim. Yani gerek bizim düşüncemize sahip olup gerek tamamen zıt görüşlü olduğunu anlayabildiğimiz tarzda, yapıda insanların gelip bizzat takdir ettiklerini, işte arkamızda olduklarını, hani böyle böyle kazanacağımızı, devam edin, hatta defalarca şunu duymuşuzdur, yani devam edin, kazanacaksınız, devam edin, geçecek bu süreç diye destek. Ya hatta ilginç bir şey, sarhoşlardan biri destek aldık diyebilirim. Yani önünde içmiş, belli masada oturuyor, konuşması bile kötü yani içkiden dolayı. Ve o bilindik sarhoş ses tonuyla aferin size, devam edin, hani böyle yaparak kazanacaksınız diyenleri çok defa duyduk yani. Halk anladı diye düşünüyorum ama duyulmaması için de ciddi bir gayret gösterildiğini de yine söylemek istiyorum.
Ben en son hatırladığım bir şey var. Camide toplanma kararı almıştınız değil mi? Sonra orada da bir müdahale oldu. O müdahalenin gerekçesi neydi?
Camide derken itikaf olayını soruyorsunuz sanırım.
Evet, evet.
Evet, onda şöyle bir durum vardı. Camilerde normalde Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in terk etmediği bir sünnetidir bu. İtikafa girilir, erkekler girerler, kadınların evlerinde girmesi daha uygundur. Ve camide yatıp kalkarlar ve camiler bunun için açılması lazım normal şartlarda. Bu Diyanet tarafından da bilinen ama Türkiye'de şimdiye kadar, yani son 15-20 yıla kadar hiç uygulanmayan bir konuydu. Biz bunu ilk defa dile getirdiğimizde de biraz yadırganmıştı ama sonrasında alışılmıştı. Hatta bu Ramazan'da da yine Diyanet tarafından camilerde itikafa girilebileceğine dair açıklama yapıldı. Yalnız izin alınması gerektiği konusunda. Bizim arkadaşlarımız da izin başvurularını yaptılar. İzin başvuruları onaylandı. Hatta birçok camide o camiye girebileceklerin isimleri imam tarafından hani kendilerine bildirilmiş, izin başvurusu yapanlar, müşterisler. Ve isimleri de camiye asılmış yani. Bunlar burada itikafa girecekler. Hani rastgele birileri çıkıp gelip kalmasın. Tabii güvenlik açısından onların da bunu yapması lazım. Buna rağmen polis yani ne olduğunu gerçekten anlayamadığımız bir şekilde bütün camileri baskın yaptı. Ve camiden çıkartmaya çalıştı. Zor kullanarak çıkartmaya çalıştı. Gaziantep'te ilk olarak yaşandı önce. Pazartesi günüydü o. Orada işte hatta en çok o görüntü gündeme geldi. Biber gazı sıkıyor bir bekçi. Sanırım orada özel güvenlik yani. Biber gazı sıkıyor camide itikafa girmek isteyen kişinin yakın mesafeden yüzüne. Ve polis zorla çıkartıyor yani yaka paça çıkartıyor camiye girip hepsini. Onlar da hani biz burada hakkımız, sen bize bunu Yani böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Camiden adam çıkartamazsın. Artık zaten üstünden izin almışız. Yani hakkı olduğu için çıkmak istemiyor camide olanlar da. Ondan kaynaklı biber gazı, itmeler, kalkmalar, arbedeler yaşanarak çıkardılar ve gözaltına aldılar hepsini çıkardıklarını. Artık üstüne hepsine mahkeme açtılar.
Gerekçe direnmekten, neydi?
Sanırım mukavemetten, polise mukavemetten.
Müdahale evet, gerekçesini?
Müdahale gerekçesi yok, bilmiyorum onu. Öyle bir şey hiç duymadım. Müdahalenin bir gerekçesi zaten olabilecek bir durum da yoktu. Bu yine Türkiye gündemini sarstı. Camide biber gazı olayı sanki İsrail polisi gibi falan bayağı bir tepki verdik biz bu meseleye. Ertesi gün Adana'da 40'tan fazla cami basıldı. Yani bu böyle şey gibiydi yani. Bunun üzerine gitme konusunda bir karar gelmiş yukarıdan bir yerden. Ama hiçbir gerekçe tanımadan polis direkt geliyor basıyor. İşte Adana'da Hoca Efendi de camideydi. Benim oğlum da, onlar da bir camidelerdi. Yani zaten her camiye üçer beşer kişi giriyorlar. Kalabalık zaten olmaması lazım. Kalacak yer de yok ona göre. Üçer beşer kişi girip ibadet ediyorlar. Bu çok yıllardır bizim yaptığımız bir şey. Yani 20 yıldır zaten sırf biz yapıyoruz yani bunu camilerde. Ve izin de, imam da destek oluyor. İmam da geliyor onlarla beraber ibadet ediyoruz içeride. Çok gayet normal bir durumdu yani. Ama bu defa işte Adana'da da 40'tan fazla cami bir gecede basıldı. Hoca Efendi dahil olmak üzere 400'den fazla kişi, 430 civarında kişi gözaltına alındı. Bunların 30'u çocuk. Babalarıyla beraber işte 18 yaş altı yani 13-14-15 yaşlarında çocuk. Benim oğlum da onlardan bir tanesi. Ve hepsi Ramazan günü olmasına rağmen akşam iftardan sonra bu baskınlar yapılıyor. Otobüslerde bekletildiler. Yani çok çok kötüydü yani. O olay çok kötüydü. Sahur yiyemediler. Aç bir şekilde ertesi gün hoca devam ettiler. Bizler de olaya tepkilenmek için emniyetin önüne gittik. Biz de sahur yapamadık tabii o gece. Peşine düştük çünkü ne oluyor, olay nedir diye peşine düştük. Sonra işte bir şey değil, hepsini bırakacağız dediler. Hakikaten ertesi gün ifadelerini aldık. Kimlerin ifadelerini almadan otobüslerden geri bıraktılar. Emniyete bile almadılar. Otobüste bekletmişler. 24 saatten fazla otobüsün içerisinde bekletmişler. Namazlarını bile otobüste kılmak zorunda kalmışlar. O gece gözaltına alınanlar. Nezarethaneler doldu taştı yani. Öyle bir toplu bir alış yaptılar. Sonra kimin ifadesini almadan bıraktılar. Kimisini alıp peyderpey bıraktılar. Sonra Hoca Efendi ile beraber 4 kişiyi 4 gün bekletip mahkemeye çıkardılar. Mahkemeden de zaten serbest bırakıldı. Bir şey yok çünkü olayda hiçbir şey yok. Yani polise mukavemet ama belki de başka şeyler, başka bir takım suçlar o esnada icat edilmeye ya da bulunmaya çalışıldı. O da olmayınca mecbur tekrar bıraktılar gibi bir durum ortaya çıktı. Yani anlamsız, anlam yükleyebileceğimiz hiçbir tarafı yok. Hani ben şu anda size kestirmeden kısaca anlatıyorum ama gerçekten olayı incelediğinizde de mantıklı bir izahı, bir açıklaması olabilecek konular değil bunlar.
Evet, bir yerde de YouTube kanalınızda Furkan Vakfı'na mensup kadınlardan biri şöyle bir şey söylüyor. Biz kadın kadına yaptığımız konferanslara dahi genelde izin verilmiyor.
Evet.
Bunlar hala devam ediyor mu bu süreç?
Yani onları çok yaşadık. Özellikle bize 30 Ocak operasyonu 2018'den önce çok yaşadık. Hoca Efendi'nin tutuklu olduğu süreçte de kısmen yaşadık. Yani salon tutuyoruz. Normal herkes gibi bir organizasyon yapıyoruz, bir etkinlik. Ve polis öncelikle ilk uygulaması salon sahibini arayıp tehdit etmesi ve vermemesi gerektiğini söylemesi. Eğer bundan dönerse zaten salon sahibi salonu kapatıyor. Yani açamayacağım, kusura bakmayın diyor, kapatıyor. Yok eğer salonda ben hani veririm, ben söz vermişim derse bunun üzerine kapılara polis geliyor. İşte kimi yerlerde TOMA, kimi yerlerde Çevik Kuvvet gelip o salona giremeyeceğimizi söylüyorlar. Ve yani kapıda toplananları dağıtıyorlar ya da öncesinden işte duyurmaya çalışıyorlar bize bizzat arayarak işte iptal oldu konferansımız haberiniz olsun diyerek bizi arıyorlar. Yani bu tarz engellemeler çok yaşadık gerçekten, hatta çok yani çok farklı çeşitlerle yaşadık. Bir defasında mesela ben Urfa'da konferans yapacaktım. Urfa'da yoldayım, varmak üzereyim, bir saat kalmış yani evden çıkmışız oraya kadar gitmişiz, bir saatlik yolumuz kalmış, haber geldi salondan, salonda konferans yapamayacakmışız. Neden? işte öyle yapamayacakmışız. Sonra gittik önüne. Dediler ki şey yok, elektrik yok salonda dediler. Çarşının ortasında bir salon, düğün salonu. Elektrik yok dediler. Pardon, düğün salonu değil, belediyeye ait bir konferans salonu. Elektrik yoksa jeneratör getirelim, yani bir çaresini buluruz biz. Yani Urfa'nın çarşısının ortasında bir salonda elektrik olmaması demek dağ başı değil burası. Bu ne demek diye bayağı bir böyle üzerine gittik, sorguladık. Yok açamayacağız dedi adam, yani açamıyorum. Hani anladık ki talimatlar açamıyor, elektrik melektrik değil konu. Hatta aynı salonun yanındaki bir dükkana ya da bir yere bağlayarak jeneratör getirerek kapısında basın açıklaması yaptık. Ama içeride toplantı, konferans yapamadık yani. Mesela bir defa Ankara'da bomba intiharı olduğunu söyledi emniyet. Benim konferansımdı yine, izinliydi hatta. Bomba ihbarı olduğunu söyledi. Yani bomba ihbarından dolayı izin veremeyeceklerini söylediler. Yani inanmıyorum kesinlikle böyle şeyler. Artık inanmayacağımız bir süreçten geçtiğimiz için. Ama yani mecburen tabii salon sahibi de açmıyor. Valilik de mecburen böyle bir kendilerine böyle bir talimat geldiği için yani üzerine gidemiyorlar, riske atmak istemiyorlar. Bunun gibi böyle çeşitli sebeplerle de, yani bazen direkt sebeplerle, bazen kapalı bir takım yöntemlerle tadilat var. Yok işte elektrik kesik, yok bomba olabilir gibi bir takım bahanelerle bu şekilde de engelleme çok oldu. Ama şu son birkaç defadır böyle bir problem yaşamıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Adana'da çok büyük bir konferans gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Mimar Sinan diye bir açık hava tiyatrosu var. Orada yaptık. Hoca Efendi yaptı. Kadın, erkek, bütün herkesin katılımıyla büyük bir konferans gerçekleşti. Hiçbir şekilde polis müdahalesi ya da baskısı görmedik. Onun üzerine ben iki tane konferans yaptım. Biri Diyarbakır'da, biri İstanbul'da olmak üzere. İkisinde de herhangi bir şeye rastlamadım. Nedendir bilmiyorum. Hani bu son birkaç defadır böyle bir durumda yaşıyoruz. Ama öncesinde yüzlerce konferansımız bu şekilde iptal edildi diyebilirim.
Bundan sonraki süreci nasıl devam ettirmeyi planlıyorsunuz? Son olarak bunu sormak isterim.
Yani bundan sonraki süreçte biz İslami bir cemaat, Müslüman bir cemaatiz ve derdimiz Allah'ın dininin anlaşılması, kelime-i tevhidin gerçek manasının şu toplumumuzdaki insanlarımız, ailemiz, akrabamız, çevremiz tarafından anlaşılması ve Allah'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in insanlara ulaşması, bu davetin, bu mektup yayın, yani bu kutsal emanetin insanlara ulaşması. Bizim derdimiz, davamız tamamen bunun üzerine. Bu uğurda elimizden ne geliyorsa faaliyet anlamında, ders anlamında, toplantı anlamında bu daveti insanlara ulaştırabilmek için ne yapabiliyorsak yapma konusunda kararlıyız. Eğer onlara engelleme koyarlarsa ki şimdiye kadar olduğu gibi, yani mesela bizim zaten eylemlerimiz biraz oradan da ortaya çıkıyor. Konferansımızı engelliyor. Biz de konferansın engellendiğini duyurmak için ya da ona tepki göstermek için bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Bu şekliyle de oldu zaten birçoğu. Yani bizim aslında derdimiz eylem yapmak değil. Bizim derdimiz hani bir olay çıkartmak değil. Böyle bir düşüncemiz yok. Toplumdaki o yani hani bir karşı çıkıp evet doğruları söylemek, yanlışlara yanlış demek tabii ki muhalefetin zaten kendisidir. Onu zaten yapmaya devam ediyoruz ama hani derdimiz olay çıkartmak değil. Bunu da zaten bu süreçte aslında dost düşman herkes anlamış olması lazım. Derdimiz olay çıkartmak olsaydı çok daha farklı şeyler yapabilirdik ama tamamen meşru düzlemde ilerlemeye çalıştık. Bizim derdimiz bu değil, yani eylem değil aslında, ama eğer ki herhangi bir faaliyetimizde, herhangi bir etkinliğimizde hakkımız olan, bir Müslümanın hakkı olan herhangi bir talebimize engel çıkartacak olurlarsa biz de onlara tepki vererek hakkımızı zor da olsa almaya devam edeceğiz, yani bu konuda kararlıyız. Mesela şimdi yarın, bugün salı, yarın çarşamba, yarın Hoca Efendi'nin Gaziantep'te konferansı var ve bir düğün salonu tutuldu, duyuruları, ilanları yapıldı, brandalar asıldı. Şimdi 3 gündür, 3-4 gündür zabıta ekipleri hiçbir gerekçe göstermeksizin, hatta kanun manun dinlemiyoruz biz gibi bir takım ileri geri konuşmalar da yaparak gelip o brandaları kesiyorlar. Bu da bir engellemedir, yani bu da bir ciddi bir engellemedir aynı zamanda. Gelip o brandaları kesiyorlar ve arkadaşlarımız soruyor neden kesiyorsun? Yani sebep söylemiyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız da işte biraz evvel söylediğim mantık üzerinden eğer bizim hakkımız olan herhangi bir hakkımızı ve yasal bir hakkımızı ya da bir Müslüman olarak vazifemizi engellemeye kalkacak olurlarsa biz de ona sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim şu anda çizgimiz bu. Ve arkadaşlarımız 3-4 gündür o brandaların başında yani Türkiye tarihinde veya dünya tarihinde olmayan bir eylem yapıyor. Branda nöbeti tutuyorlar. Yani bu da çok ilginç bir şey ortaya çıkardı. Brandaların başında nöbet tutuyorlar. 2-3 kişi her brandanın başını bekliyor. Zabıta geldiği zaman vermiyorlar. Zabıta almaya çalışıyor. Onlar vermiyorlar. Polis çağırıyorlar. Polis geliyor. Tabii polisin de direkt müdahale etmesi için bir sebebi yok elinde. Derken polis de gidiyor, zabıta da gidiyor. Branda salim bir şekilde kalıyor. Yani brandamızı orada tutabilmek için bile bir mücadele verdiğimiz bir ülkeye dönüştüysek hani bunu sorgulaması gereken çok yetkili var. Kendi vicdanında, kendinde sorgulaması gereken çok yetkili var bu memlekette. Ama biz şunu yapmıyoruz yani ne yapalım zabıta geldi sözü yapacak bir şey yok. Engelliyorlar deyip durmuyoruz. Bizim farkımız şu anda bu. O yüzden hakkımız olan bir şeyse onu alıncaya kadar elimizden geldiğince bütün gücümüzle ve meşru düzende mücadele etmeye devam etmekte kararlıyız. Yani şu anda konferanslarımızda bir engel çıkmadı. Belki de şundan artık anladılar. Bunlar konferans engeli çıktığı zaman hani bunun üzerine basın açıklamasıydı, protesto eylemleriydi. Yani yapıyoruz daha büyük bir şey ortaya çıkıyor. Yani konferansta duyuramadığımız sesimizi belki de sonrasında yapmış olduğumuz protestoyla duyurmuş, daha fazla duyurmuş oluyoruz. Belki de o yüzden konferansların önünü açmaya karar verdiler, bilmiyorum. Yani daha büyük olaylar çıkmasın diye belki de ona karar verdiler. Böyleyse şayet, başka bir sebep yoksa böyleyse, bu da mücadelenin fayda verdiğinin göstergesidir, delilidir, ispatıdır. Peki mücadeleyle hakkımızı alabiliyormuşuz yani.
Peki. Ben bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Kaydediyorsanız edin metnimizi. Burada yapalım. Şimdi şu an yani siz istiyorsunuz yani siz diyorsunuz ki siz diyorsunuz ki biz sizin burada görünmenizi ve halka seslenmenizi istemiyoruz.
Eşitaklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.